Ayrım 9.
Kalmasını istediğin makamlar demin söylediğim makamlar. Böyle olunca artık bütün makamları karşılayacak çok telli bir sürü sazları aramayacağız. Evet, öyleyse devletimizde çeşitli harpler, çok telli sazlar yapan ustaları beslemeyeceğiz. Öyle ya, peki flauta yapan ve çalanları toplumumuza katacak mıyız? Flauta en çok sesi olan, bütün makamları çalabilen bir sazdır. Telli sazlar da onun bir taklididir, değil mi? Öyledir. Öyleyse geriye lira, kitara kalıyor. Bunlar şehrimize girebilir. Kırlarda da çobanlar kaval çalabilir. Evet, söyledikleriniz bizi buna götürüyor. A dostum, bunu yapmakla yeni bir şey yapmış da olmuyoruz. Apollon'a ve onun çalgılarına, Maryas'tan ve çalgılarından daha üstün bir yer vermiş oluyoruz. Zeus bilir ya, düşünmemiştim bunu, çok doğru. Tanrıları karıştırmayalım ama bozulmuş, çürümüş sandığımız toplumu şöyle böyle derken iyice temizlemiş olduk. Evet, yapılacak işte buydu. Haydi böyleyse temizlemeye devam edelim. Makamlardan sonra ritimlere geldi sıra. Onların da değişik, çok çeşitli olmasını istemiyoruz. Hem yiğitçe hem de ölçülü bir hayata uygun olmaları gerekir. Böylesi ritimleri bulunca ölçü de melodi de söze uyacak. Söz ölçü ve melodiye değil. Makamları bulduğun gibi bu ritimlerinde hangileri olacağını söylemek sana düşer. Söyleyemem doğrusu, dedi Glaukon. Bu işle uğraştığım için şu kadarını bilirim ki söz ölçülerinin kuruluşunda nasıl 3 çeşit ritim varsa ses ölçülerinde de 4 çeşit ritim vardır. Bütün rakamlar da onlardan doğar. Ama bunlardan hangisinin şu veya bu hayata uygun geleceğini kestiremem. Öyleyse biz Damon'la düşünür hangi ölçülerin düşkünlüğe, taşkınlığa, deliliğe, başka kötülüklere, hangi ritimlerin de bunların tersi hallere uygun olduğunu buluruz. Pek emin değilim ama onun bir katışık ritimden söz ettiğini duymuştum. Bilmem nasıl Enoplios, asker adamı, Daklos ve Horos'u destan ritimleri birleştiriyordu. Yükseliş ve alçalışları eşitleştiriyor, sonlarına da bir kısa bir uzun ölçü koyuyordu. Bundan başka İambos ve Trakaios dediği iki ritim daha vardı. Bunlar da uzunlarla kısaları denkleştiriyordu. Yanılmıyorsam bu ritimlerin bazılarında her şeyi ayak vurmalara bağlıyor, ritmi de, ölçüyü de böyle düzenliyordu. Ama dediğim gibi bu işi Damon'a bırakalım çünkü bizim bir sonuca varmamız için uzun boylu tartışmamamız gerekecek, değil mi? Öyle doğrusu. Ama hiç olmazsa şunu söyleyebilirsin. Bir biçimin güzelliği ya da çirkinliği ritmin yerinde olup olmamasına bağlıdır, değil mi? Evet. Ama ritimlilik güzel söyleyişe bağlıdır, onunla karışır. Ritimsizlik ise tersine. Öyleyse demin makamlar için söylediğimiz gibi ritimler de sözlere uyar, sözler onlara değil. Elbette öyle olacak. Peki ya ama insanın sözü, söyleyişi neye uyar? İnsanın iyi ve kötü oluşuna, değil mi? Doğru. Demek ki her şey insanın anlatmak istediği şeyin emrindedir. Evet, öyleyse sözün müziğin, şeklin güzelliği, ritmin yerindeliği, bütün bunlar insanın saflığına bağlıdır. Saflık derken de budalalık demek istemiyorum. İnsan tabiatını gerçekten iyilik ve güzellikle süsleyen bir düşünce olgunluğu demek istiyorum. Çok doğru söylüyorsun. Öyleyse kendine düşen ödevi başarmak isteyen gençlik her alanda bu ülkeye ulaşmaya çabalamalı, değil midir? Elbette. Bu ülkü resimle benzeri bütün sanatlarda da görülür. Dokumacılıkta, nakışçılıkta, mimarlıkta ve her türlü eşya yapan sanatlarda, hatta canlıların ve öbür bitkilerin tabiatında da görülür. Çünkü hepsinde çirkinlik ya da güzellik diye bir şey vardır. Biçim çirkinliği ki buna ritimsizlik, ahenksizlik diyoruz, insanın özünün ve sözünün çirkinliğiyle kardeştir. Karşıtları ise iyi öz ve sözün kardeşleri, benzerleridir. Doğru. Öyleyse yalnız şairleri mi göz altında bulunduracağız? Yalnız onları mı bizim iyi dediğimiz benzerleri olmaya zorlayacağız? Öbür sanatlarda da aynı titizliği göstermeyecek miyiz? Onların da kötü huyları, ölçüsüzlükleri, bayağılığı, çirkinliği, canlı varlıkların resimlerinde olsun, yapılarda olsun, şu veya bu el işlerinde olsun, göstermelerine engel olmamalı mıyız? Olamazsak iş görmelerini yasak etmeli, değil miyiz? Bekçilerimiz kötülük tasvirleri içinde tıpkı kötü yiyeceklerle beslenir gibi mi yetişsinler? Her gün farkında olmadan birçok zehirli bitkileri azar azar yiyerek zehirlensinler de içlerine kötülük mü işlesin? Tersine onları beden, öz ve biçim güzelliğine doğru götürecek sanat ustalarını aramamız gerekmez mi? Gençlerimiz sağlam bir iklimin insanları gibi çevrelerindeki her şeyden faydalansınlar, güzel ülkelerde bir Meltem'in kanadından gelen sağlık gibi sanat eserleri de onların gözlerine, kulaklarına mutlu etkiler sağlayan birer kaynak olsun. Gençlerimiz ta çocukluktan güzelliği sevmeye, güzele benzemeye, onunla bir olmaya, kaynaşmaya özensinler. İşte eğitimlerin en güzeli bu olurdu. Onun için Glaukon dedim. Müzik eğitimi bundan ötürü eğitimlerin en iyisidir. Hiçbir şey insanın içine ritim ve düzen kadar işlemez. Müzik eğitimi gereği gibi yapıldı mı insanı yüceltir, özünü güzelleştirir. Kötü yapılınca da bunun tersi olur. Gevşek ve bozuk düzen eserler tabiattaki bozukluklar gibi iyi yetişmiş insanın hemen gözüne batar, kızdırır onu. Kendini iyi bir insan olarak yetiştirmek isteyen güzeli arar, güzeli över, ondan hoşlanır ve onunla beslenir. Daha düşünmeye başlamadığı çağda tiksinir çirkinden, düşünme çağına gelince de kendini yetiştiren müziğin düşüncesiyle akrabalığını sezer, onu sevinçle karşılar. Bunun için de eğitim bence müziğe dayanmalıdır dedi Glaukon. Yazı öğreniminde de buna benzer bir yön görüyoruz. Harflerin bütün durumlarda belirli sayıda olduklarını, bunların hep tekrarlandığını öğrendiğimiz vakit okumak, yazmak biliyoruz denebilir. Ondan sonra da küçük yazılmış olsun, büyük yazılmış olsun, hiçbir harfi işe yaramaz diye atmayız. Tersine nerede olursa olsun ayırmaya çalışırız. Çünkü biliriz ki kişi bu duruma gelmeden okuma yazma öğrenmiş sayılmaz. Doğru. Sonra harflerin kendilerini tanımadan suda ya da aynadaki ters yansılarını görsek tanıyamayız, değil mi? Çünkü her iki türlüsü de aynı bilgiye bağlıdır. Öyle ya. Onun için ben de şunu söylüyorum. Kendimiz de yetiştirmek istediğimiz bekçiler de bilgeliği, yararlılığı, yiğitliği ve bunlara eş huyları, karşıtları olan kötü huylarla birlikte ve bütün durumlarda büyük küçük her birini her gördüğümüz yerde tanıyamazsak iyi bir müzik eğitimi gördük diyemeyiz. Çünkü bunların da hepsi aynı bilginin, aynı çalışmanın konusudur. Öyledir. Bir insanın içinde güzel huylar varsa, dış görünüşü de bu huylara uyuyorsa, gören göz için dünyada bundan daha güzel şey olur mu? Olamaz doğrusu. Peki, en güzel şey, en çok sevilen şey değil midir? Evet. İşte müzik eğitimi gören de böylesine içi dışı birbirine uyan düzenli kişileri sevecek, düzensiz insanları sevmeyecek. İçinde bir bozukluk olan insanı sevmeyecek ama bedendeki bir eksikliğe katlanabilir. Anlıyorum, senin kusurlu bir sevgilin var ya da oldu da ondan böyle söylüyorsun. Bir diyeceğim yok, yalnız şunu söyle bana. İnsanın her şeyden aldığı zevk taşkın olursa bu bilgeliğe sığar mı? Sığmaz. Büyük acılar gibi taşkın zevkler de insanı çileden çıkarır. Peki zevk taşkınlığı başka değerlerle uzlaşabilir mi? Uzlaşmaz. Ya ölçüsüzlük, düzensizlikle? Onlarla uzlaşır. Söyle bana şimdi, cinsel sevgiden daha yaman, daha azgın bir zevk biliyor musun? Ondan daha azgını olmasa gerek. Gerçek sevginin ise güzellik kadar düzenli, ölçülü olması gerekmez mi? Elbette. Çılgınlığa, düzensizliğe kaçan hiçbir şey gerçek sevgiye giremez, değil mi? Giremez. Öyleyse cinsel sevgi de giremez. Gerçek sevgide seven de sevilen de yanaşmaz ona. Evet, yanaşmamalı. Bundan şu çıkıyor. Kurduğumuz devletin kanunlarına göre seven insan kendini sevdirebilirse sevdiğini güzelliği için oğluymuş gibi öpebilir, kucaklayabilir, konuşabilir onunla. Gönlünü kazanmaya çalıştığı gençle yakınlığını bundan ileriye götürmez. Yoksa ona müzikten, güzellikten de anlamayan bir adam gözüyle bakabiliriz. Doğru. Böylece müzik üstüne konuşmamız bir sonuca varmış oluyor. Bundan başka türlü bir sonuca varamazdı da galiba. Çünkü müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir. Bence de öyle. Müzikten sonra gençlerin yetişmesinde beden eğitimi gelir. Evet, bu işte de insanın çocukluktan başlayıp ömrü boyunca uğraşması gerekir. Sen de düşün ama bence şu yoldan gitmeli. Beden ne kadar iyi durumda olursa olsun, kendi iyiliğiyle insanın içini iyi edemez. Tersine insan içi iyi ise bedenini az çok iyileştirebilir. Ne dersin? Bana da öyle geliyor. Öyleyse kafalarını iyi yetiştirdiğimiz insanlara uzun uzadıya söz etmeden beden eğitiminin ana ilkelerini göstermekle yetinebiliriz. Yetinebiliriz. Bekçilerimiz sarhoşluktan sakınmalıdır demiştik. Bir bekçiye en az yaraşan kendini bilmeyecek kadar sarhoş olmaktır. Öyle ya gülünç şeydir bir bekçinin başka bir bekçiye muhtaç olması. Şimdi yiyeceklerine gelelim. Onlar yarışların en büyüğüne girmiş insanlar olacak değil mi? Evet. Böylesi insanlara şu bizim atletlerin yaşayışı uyar mı? Belki uyar. Ama atletlerin yaşayışları uyuşturucu ve sağlık için tehlikelidir. Biliyorsun hayatlarını uykuyla geçirir bu adamlar. Verilen perhizi biraz bozacak olsalar hemen yıkılırlar. Doğru. Bizim savaşçı atletlerimize daha akıllıca bir yetişme yolu, bir yaşayış bulmalıyız. Onların köpekler gibi hep uyanık olmaları, iyi görmeleri, iyi işitmeleri, seferde değişik yiyecek içeceğe, güneş çarpmalarına, kara kışa, fırtınalara dayanmaları gerekir. Öyle. Öyleyse en iyi beden eğitimi müzik eğitiminin eşi olacak. Ne demek istiyorsun? Savaşı hazırlayacak, ölçülü, akıllıca bir beden eğitimi demek istiyorum. Nasıl sağlayacağız bu eğitimi? İnsan bunu Homeros'tan bile öğrenebilir. Homeros, Helles Pantos kıyılarında bile savaştaki yiğitlerinin sofrasına ne balık kor ne de haşlanmış et, sadece kızarmış et verir. Çünkü ateş yakmak tencere taşımaktan kolaydır. Elbette. Bahar, biber gibi şeylerden de söz etmez sanırım Homeros. Atletler de zararlı diye bunları koymaz ağızlarına. Evet, böyle şeyleri koymazlar ağızlarına. Dediklerimiz doğruysa ne Sırakusa'nın ne de Sicilya'nın binbir çeşit yemeklerini uygun görmezsin dostum. Görmem. Bedenlerinin sağlam kalmasını istiyorsak erkeklerin Korintoslu sevgili edinmeleri de doğru olmaz. Olur mu hiç? Ne de Attika'nın dillere destan tatlılarına düşkün olmaları. Doğru. Bütün bu saydığımız çeşitli yiyecek içeceği, bütün makamları, ritimleri içine alan karma karışık bir müziğe benzetebiliriz. Evet, benzer. Çeşitlilik insanın içinde düzensizliğe, bedeninde bozukluğa yol açar. Oysa ki müzikte sadelik kişinin içine düzen, bedenine sağlık verir. Çok doğru. Bir şehirde düzensizlikler, hastalıklar çoğaldı mı bir sürü mahkemeler, hastaneler açılır. Bir sürü hür insanda bu işlere hevesle atıldı mı avukatlık ve hekimlik de o şehirde şanlı, şerefli meslekler haline gelir. Öyle ya, şehirde yalnız küçük insanların, işçilerin değil, aydın, yetkin olmakla övünen kimselerin bile hekimleri, yargıçları aramaları o şehirde eğitimin bozuk olduğuna en açık bir kanıt değil midir? İnsanın doğruyla eğriyi kendi kendine ayıramayıp hakeme, yargıca başvurması, adaleti başkalarından beklemesi çirkin bir şey değil midir? Çok çirkin bir şeydir. Bundan daha çirkini de şu değil mi? İnsan ömrü boyunca mahkemelerde davacı ya da davalı olmakla kalmayıp güzellikten anlamadığı için haksızlık etmekte ustayım, her çeşit dolaba aklım erer, cezadan kurtulmak için dolambaçlı yollara başvurup bir yılan gibi işin içinden sıyrılmasını bilirim diye böbürlenir, güzel bulur bunu. Hem de bütün bunları ufacık, değersiz şeyler için yapar. Bu adam yaşayışını uykudan başı öne düşen bir yargıca muhtaç olmadan düzenlemenin ne kadar daha güzel, daha iyi olduğunu bilmez. Evet, bu daha çirkin. Hekimlere yaralar ya da geçici hastalıklar için başvurmakla kalmayıp tembellik veya az önce sözünü ettiğimiz çeşitli yiyecekler yüzünden hastalanarak burnumuz akıyor, içimize yerler girdi diye sivri akıllı Asklepios bilginlerini dertlerimize bilmem şuydu buydu diye adlar takmaya zorlamak çirkin bir şey değil mi? Çok çirkin. Bu acayip yeni hastalıklar da nereden çıktı? Böyleleri Asklepios zamanında yoktu sanırım. Bu da şundan belli ki Troya önünde yaralanan Erpusa bir kadın bol arpa unu ve rendelenmiş peynirle karışık Pramos şarabı içirmiş. Bugün biz bu ilacın yarayı işlettiğini biliriz. Oysa ki o zamanki hekimler buna karşı koymamışlar, hastaya bakan Patraklos'a bir şey dememişler. Yaralı bir adam için garip bir ilaç doğrusu. Hiç de garip değil. Çünkü Asklepios hekimleri Herodikos'a kadar bugünkü hekimliği, yani hastalığın peşini bırakmama yolunu kullanmazlarmış. Herodikos bir beden eğitimcisiymiş. Hastalanınca da beden eğitimiyle hekimliği karıştırmak istemiş. Bundan ilk zarar gören kendi olmuş. Ondan sonra da birçokları. Ne zarar görmüş? Ölümünü geciktirmiş, öldürücü hastalığının gidişini adım adım kollamış ama kendini iyileştirmek de gelmemiş elinden, her şeyden elini eteğini çekmiş, ömrü boyunca kendine bakmış, alışık olduğu perhizi bozunca içini yiyerek yaşamış, bilgisi yüzünden de can çekişe çekişe kocamış. Bilgisi amma da işine yaramış, belalı kazanç buna derler. Hak etmiş bu kazancı, çünkü Asklepios'un hekimliğin bu çeşidini çıraklarına göstermemiş olmasını bilgisizliğine, görgüsüzlüğüne yormuş. Oysa ki tersine iyi yönetilen bir toplumda her adamın bir işi vardır. Bu işi de görmek zorundadır. Kimsenin işini bırakıp uzun boylu hastalığını baktırmaya vakti yoktur. Asklepios bilirmiş böyle olduğunu. Ne gariptir ki biz bu gerçeği işçiler söz konusu olunca anlarız da zenginlerle büyük adamlar da hiçe sayarız. Nasıl? Bir doğramacı hastalanınca ne ister hekimden? Derdini hemen giderecek bir çare, kusturucu ya da içini temizleyecek bir ilaç. Olmazsa dağlamak ya da kesmek yolu. Ama hekim onu uzun bir bakıma alırsa, başına yünler sarar, daha bir sürü şeyler sağlık verirse ne yapar o adam? Benim hasta yatmaya vaktim yok. İşimi gücümü bırakıp derdimle uğraşmak bana bir kar sağlamaz. Haydi güle güle der hekime, günlük yaşayışına döner. İyileşirse ne âlâ. Yok, bedeni hastalığa karşı koyamaz da ölürse kurtulmuş olur derdinden. Evet, bir doğramacı için bu doğrudur. Neden? Çünkü işi gücü varmış, yapmaz da ne diye yaşasın? Öyle. Ama zengine gelince iş değişir. O işini bırakırsa yaşayışında bir değişiklik olmaz. Doğru. Bir de Pokilides'in şu sözünü bilmez misin? İnsan dünyalığını sağladı mı üstün değerlerle uğraşmalı. Bence sağlamayı beklemeden daha önceden de uğraşmalı. Şimdi Pokilides'le çatışmayalım da biz şunu aydınlatmaya çalışalım. Zengin üstün değerlerle uğraşmak zorunda mıdır? Bunlarsız da yaşayamaz mı? Doğramacı ve daha başkaları için işine engel olan bu hastalığı besleme yolu zengini de Pokilides'in istediğini yapmaktan alıkoymaz mı? Elbette beden eğitimi sınırları içinde kalmayan bu aşırı sağlık kaygısı insanın erdeme yükselmesine engel olur. Evde, seferde ve şehirdeki işinden alıkoyar. Ama en kötü yanı öğrenme, düşünme ve derinleşmeye engel olmasıdır. Çünkü insan hep başım ağrıyacak, başım dönecek diye korku içinde yaşar. Felsefenin bunlara sebep olacağını sanır. Bu yüzden de erdemin bütün yollarını kapar. Kendini hep hasta bilenin gerçekten de bedeninde ağrılar hiç eksik olmaz. Doğrudur. İşte Asklepios bu gerçeği biliyordu. Onun için de hekimliği yalnız bedenleri doğuştan sağlam olup da geçici bir hastalığa tutulmuş insanlar için kullandı. Bu hastaları ilaçla, bıçakla iyi ederken onları gündelik işlerinden, yaşayışlarından ayırmıyordu. İçini hastalık sarmış olan bedenleri kan alma, kusturma, içini temizleme gibi yollarla iyi edeceğim diye kötü bir hayatı uzatmaya uğraşmazdı. Böylelerinin kendilerine benzeyecek çocuklar yapmalarını doğru bulmazdı. Tabiatın verdiği ömrü yaşamaya gücü yetmeyen adamı iyileştirmenin ne o adama ne de topluma fayda vermeyeceğine inanıyordu. Asklepios'u bir devlet adamı yaptın gitti. Öyleydi ya. Asklepios oğullarının Troya önünde bir yandan mertçe savaşırken bir yandan da nasıl hekimlik ettiklerini unutuyor musun? Pandaros'un attığı okla yaralanan Melaos'a ne yaptılar? Yarasından kanı emdiler, üstüne ağrıyı dindiren tozlar serptiler, bundan sonra ne yiyecek, ne içecek gibi öğütleri Eriplos'a vermedikleri gibi Menelaos'a da vermediler. Çünkü yaralanmadan önce sapasağlam olan insanlara bir merhem yeter, bir içki bile onları iyi edebilir ama yaratılıştan hasta ve kötü yaşamış bir insanın ömrünün uzatılmasında hiçbir fayda görmüyorlar. Bu insanlar Kral Midas'tan da zengin olsalar hekimliğin bunlarla uğraşması gerekmez diyorlardı. Sana göre pek yaman adamlarmış bu Asklepios oğulları. Elbette öyleydiler ama ne Tragedya yazarları ne Pindaros inanır buna. Onlara göre Asklepios, Apollon'un oğlu, parayla kandırılarak ölmek üzere olan bir zengin adamı iyi etmeye razı olmuş, o anda da yıldırım düşmüş başına. Ama biz bütün söylediklerimize uyarak inanmayacağız bu sözlere. Diyeceğiz ki, Asklepios bir tanrı oğluysa paraya düşkün olamaz, paraya düşkünse tanrı oğlu olamaz. Dediklerin doğru ama şuna ne dersiniz Sokrates, devletimizde iyi hekimler olmasın mı? İyi hekim hem sıhhatli hem de çok hasta görmüş olandır. Tıpkı yargıçlar gibi iyi yargıç da her çeşit insanda işi olmuş kimsedir. Elbette iyilerini isteriz ama hangilerini iyi diyorum biliyor musun? Hayır söyle de öğrenelim. Peki bir deneyeyim ama sen bir soruda iki ayrı şey sordun. Nasıl? Hekimleri alalım. İyi hekim olabilmek için sanatı da çocukluktan öğrenmeye başlamış, çok hasta görmüş, hatta kendileri de hastalık çekmiş ve çok sağlam doğmamış olmaları gerekir. İyi hekim bedeni, bedeniyle iyi etmez. Öyle olsa kendisinin hiç hastalık çekmemiş sağlam bir bedeni olması gerekirdi. Bence iyi hekim bedeni kafasıyla iyi eder. Kafası kötüyse ya da kötüleşmişse hastalığı iyi edemez. Doğru, iyi edemez. Yargıca gelince dostum, o kafayı kafa yoluyla yönetir. Oysa insanın genç yaşında kötüler arasında büyümesi, onlarla düşüp kalkması ve başkalarının işledikleri kötülükleri kavrayabilmesi için kendisinin de onları denemiş olması hekimliktekinin tersine doğru değildir. Eğriyi doğrudan ayırarak bir yargıcın gençliğinde kötülüklerden uzak ve temiz kalması gerekir. İşte onun için iyi insanlar gençliklerinde saf olurlar, kötülere çabuk kanarlar. Çünkü içlerinde kötülüklerin davranışlarını anlamayı kolaylaştıracak örnek yoktur. Evet, iyilerin başına gelen budur. İşte gene bunun için iyi yargıcın genç değil, yaşlı olması gerektir. Eğriliği kendinden de değil başkalarında göre göre öğrenecek. Kendisine yabancı olan kötülüğün bilgisine geç varacaktır. Onu kendi üzerinde deneyerek değil bilgi yoluyla tanıyacaktır. Böyle bir yargıç görünüşte yaman bir yargıç olacağı benzer. Hem yaman bir yargıç hem de iyi bir adam. Senin sorduğun da buydu çünkü içi temiz olan iyi adamdır. Tersine kötülüğü sezmekte usta olan türlü haksızlıkları kendisi de işlemiş olduğu için her çeşit yalan dolanı bilen adam kendine benzer kişilerle karşılaştı mı onlardan korunmasını da bilir. İçinde örnekler vardır. Ama böylesi iyi insanlarla hele yaşça ilerlemiş insanlarla karşılaştı mı budalalığını kor ortaya. Çünkü yersizce kuşkulanır, kendinde olmadığı için iyiliği görmez başkasında ama dünyada iyilerden çok kötülere rastlandığı için bu gibileri kendi kendilerine de başkalarına da bilgisiz değil bilgili kişiler gibi görünür. Evet söylediğin doğru. Öyleyse aradığımız iyi ve bilgili adam bu değil deminkidir.